Iron 5, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 48. Her sabah 6 gibi yerleşim toruslarındaki karanlık yavaşça gri bir şafağa doğru aydınlanıyordu. Ve 6.30 gibi ani bir aydınlık gün doğumunu belirtiyordu. Maya yaşamı boyunca yaptığı gibi gün doğumuyla kalktı. Tuvaletten sonra Torus D'nin mutfağına gidip yemek ısıttı ve büyük yemek salonuna götürdü. Orada saksıya dikilmiş ıhlamur ağaçlarının yanındaki bir masaya oturdu. Sinek kuşları, ispinozlar, kırlangıçlar ve papağanlar zemini gagalıyor, yukarılarda hızla uçuyor ve Maya'ya St. Petersburg'un kış göğünü anımsatan bir grimsi maviye boyanmış salonun uzun yarı silindirik tavanından sarkan sarmaşıkların arasında oynaşıyorlardı. Yemeğini yavaşça yedi, kuşları seyretti. Sandalyesine yayıldı ve çevresindeki konuşmaları dinledi. Sakin bir kahvaltı. Yaşam boyu süren yıpratıcı bir iş hayatının ardından bu kahvaltı önceleri çalınmış bir lüks gibi rahatsız edici, hatta telaşlandırıcı gelmişti. Nadia'nın dediği gibi sanki her gün pazar sabahıydı. Ama Maya'nın pazar sabahları asla özellikle rahat geçmemişti. Çocukken o gün annesiyle paylaştığı tek odalı evin temizlik günüydü. Annesi doktordu ve kuşağından birçok kadın gibi yiyecek bulmak, çocuk yetiştirmek, eve bakmak, kariyerinde ilerlemek için aşırı çalışması gerekmişti. Tek bir kişi için bu kadarı fazlaydı ve hem bütün ev işini omuzlarına yıkıp hem de yarı maaşlı işler veren Sovyet yıllarında sahip olduklarından daha iyi işler talep eden öfkeli kadınlara katılmıştı. Artık daha fazla beklemek yok, sessizce katlanmak yok, dengesizlik sürerken iyiye gitmeleri gerekirdi. Her şey masada derdi Maya'nın annesi yetersiz yemeklerini pişirirken, yiyecek dışında her şey. Belki de iyiye gitmişlerdi. Sovyet döneminde kadınlar birbirlerine yardım etmeyi öğrenmişler ve neredeyse kendi kendisine yeten bir anneler, kız kardeşler, kızlar, babuşkalar, kadın arkadaşlar, meslektaşlar, hatta yabancılardan oluşan bir dünya ortaya çıkmıştı. Tüm ulus bağlamında bakıldığında böylesi bir dünya kadınların kazanımlarını sağlamlaştırmış ve iktidar yapısının içlerine, Rus hükümetinin sıkı erkek oligarşisinin içlerine olabildiğince girmişlerdi. Bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri uzay programı olmuştu. Kısmen tıbbi uzay araştırmalarıyla ilgilenen Maya'nın annesi her zaman kozmonotiğin, dipnot, kozmonotik, astronotiğin eş anlamlısı, konusu gezegenler arası yolculuğu incelemek ve gerçekleştirmek olan bilim dalı. Salt tıbbi deneyler için dişilere ilişkin verileri elde etmek için bile olsa kadınların akınına gereksinimi olacağına yemin ederdi. Sonsuza dek önümüze Valentina Tereshkova'ya getiremezler diye bağırırdı. Ve belli ki haklıydı. Çünkü Moskova Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği okumasının ardından Maya Baykonur'daki bir programa kabul edilmiş ve başarı göstererek Novi Mir'de görev almıştı. Oradayken istasyonun iç yaşam alanlarını gelişmiş bir ergonomik etkinlik için yeniden tasarlamış ve ardından istasyonun kumandasında geçirdiği bir yıl boyunca yaptığı birkaç acil durum onarımlarıyla ününü daha da arttırmıştı. Sonrasında Baykonur ve Moskova'da yöneticilik görevleri almış, zaman içinde erkekleri birbirlerine karşı en kurnaz biçimlerde kullanarak, evlenip boşanarak, Glav Kozmos'la başkalarına hesap vermek zorunda olmayan bir yetkili olarak yükselip, zirvedeki topluluktan yani iki triumvirden birisine girerek Glav Kozmos'un küçük politbürosuna dahil olmuştu. Sonunda işte buradaydı, keyifli bir kahvaltı yapıyordu. Pek medeni diye alay ederdi Nadia. Maya'nın Ares'teki en iyi arkadaşıydı. Kısa kesilmiş, kar yağdılı bir saçın çevrilediği köşeli bir yüzü olan bir taş gibi yuvarlak ufak tefek bir kadındı. Olabildiğince sadeydi. Kendisinin güzel göründüğünü ve bunun defalarca işine yaradığını bilen Maya, Nadia'nın becerikliliğini öne çıkaran sadeliğinden hoşlanırdı. Nadia bir mühendisti, çok pratikti. Soğuk iklim yapıları konusunda bir uzmandı. Baykonur'da 20 yıl önce karşılaşmışlar ve Novi Mir'de aylarca birlikte yaşamışlardı. Yıllar geçtikçe kardeş gibi olmuşlar, birbirlerine benzemeseler, çoğu kez anlaşamasalar da yakın iki dost olmuşlardı. Nadia çevresine bakınıp konuştu. Rus ve Amerikan yaşam alanlarını farklı toruslara koymak korkunç bir fikirmiş. Gün boyunca onlarla çalışıyoruz ama zamanımızın çoğunu aynı eski yüzlerle geçiriyoruz. Bu durum yalnızca aramızdaki eski ayrımları körüklüyor. Belki de odaların yarısını değiştirmeyi önermeliyiz. Sandviçlerini aç bir kurt gibi yuvarlayan Arkadi yan masadan onlara doğru uzandı. Sanki başından beri sohbetlerinde varmış gibi bu yetmez dedi. Her gün biraz daha uzayıp vahşileşen kızıl sakalı kırıntılarla kaplanmıştı. Her pazarı taşınma günü ilan etmeli ve herkesin düzenli bir biçimde bölge değiştirmesini sağlamalıyız. Böylece insanlar birbirini tanıyacak ve daha az klikler oluşacaktır. Oda sahibi olma duygusu da azalacaktır. ''Fakat ben bir odaya sahip olmayı seviyorum.'' dedi Nadia. Arkadi bir sandviç daha yuvarladı ve çiğnerken kadına sırıttı. Seçim komitesinden geçmesi bir mucize olmalıydı. Fakat Maya konuyu Amerikalılara götürdü ve kimse Arkadi'nin tasarısını sevmese de bir kereliğine dairelerin yarısının değişimi iyi bir fikir gibi görüldü. Bazı görüşme ve tartışmaların ardından taşınma ayarlandı. Bu işi bir pazar sabahı yaptılar ve sonrasında kahvaltılar bir parça daha kozmopolit bir yapıya büründü. D salonundaki sabahlarda artık Frank Chalmers ve John Boone, ayrıca Sax Russell, Mary Dunkel, Janet Blyven, Raya Jimenez, Michelle Duval ve Ursula Cole da vardı. John Boone'un bir erken kalkan olduğu anlaşıldı. Yemek salonuna Maya'dan bile önce geliyordu. ''Bu oda çok ferah ve havadar, gerçek bir açık hava hissi veriyor.'' diye masasından seslendi. Bir şafak vakti Maya içeri girdiğinde B salonundan daha iyi. ''Tek numara bütün kromların ve beyaz plastiklerin ortadan kaldırılmasında.'' dedi Maya. İngilizcesi iyiydi ve hızla gelişiyordu. Ve ardından tavanı da gerçek gökyüzü gibi boyayınca. ''Yani sadece dümdüz bir maviye değil demek istiyorsun.'' ''Evet.'' ''Tipik bir Amerikalı.'' diye düşündü kadın. ''Basit, açık, doğrudan rahat. Ama yine de karşısındaki bu özel örnek tarihteki en ünlü insanlardan biriydi. Kaçınılmaz ağır bir gerçekti bu. Fakat bunun durumun ağırlığını pek taşımıyor gibiydi.'' Bir sandviçin tadına ya da masa ekranındaki bir takım haberlere yoğunlaşıyor, önceki yolculuğuna asla değinmiyor ve biri bu konuyu açacak olursa diğerlerinin de katıldığı uçuşlardan hiç farklı değilmiş gibi konuşuyordu. Ama öyle değildi ve yalnızca hafife alışı bile bunu gösteriyordu. Her sabah aynı masada Nadia'nın kötü mühendislik şakalarına gülüyor ve kendi payına düşen gerekli konuşmaları yapıyordu. Bir süre sonra adamın çevresindeki haleyi görmek yoğun bir çaba gerektirir olmuştu. Frank Chalmers daha ilginçti. Daima geç geliyor, yalnızca kahvesine ve masa ekranına ilgi göstererek tek başına oturuyordu. Birkaç fincandan sonra yakındakilerle kaba ama işe yarar bir Rus çayla konuşuyordu. Amerikalıları rahatlatmak için D salonundaki kahvaltı sohbetlerinin büyük bölümü İngilizceye kaymıştı artık. Dil bilimsel durum tam bir iç içe giren bebekler oyuncağı gibiydi. İngilizce yüzlercesini içine alıyordu. Onun içinde Rusça vardı. Daha içte ulusal toplulukların kullandığı diller, onun da içinde uluslar arasılar. Gemidekilerin 8'i idiolinguistti. Dipnot idiolinguistik türetilen diller uzmanı. Maya'ya göre onlar sanki kederli yetimlerdi. Diğerlerinden daha çok yeryüzü yönelimliydiler. Geride bırakılmış yuvadaki insanlarla daha sıkı ilişkiler içindeymiş gibiydiler. Psikiyatristlerinin de bu kategoriye girmesi biraz tuhaftı aslında. Şu ya da bu şekilde İngilizce geminin lingua francasıydı. Dipnot lingua franca, çeşitli dillerden oluşturulan yapay ve ortak bir dil. Ve Maya önceleri bu durumun Amerikalılara bir üstünlük sağladığını düşünmüştü. Fakat sonra onların konuştukları zaman sahnedeymiş gibi olduklarını, geri kalanlarınsa istedikleri zaman geçebildikleri, daha özel dillere sahip olduklarını fark edecekti. Frank Chalmers bunların dışındaydı. 5 dil konuşuyordu. Gemideki herkesten daha çok. Çok kötü olmasına rağmen Rusçasını kullanmaktan çekinmiyordu. Soruları binbir parçaya bölüyor, ardından gerçekten keskin bir yoğunluk ve kolayca doğan kahkahasıyla yanıtları dinliyordu. birçok açıdan alışılmadık bir Amerikalı diye düşünüyordu Maya. İlk bakışta bütün niteliklere sahip gibi görünüyordu. İriydi, gürültülüydü, delice enerjik, özgüvenli ve huzursuzdu. O ilk kahvenin ardından konuşkan ve yeterince dost canlısıydı. Arkadaşlığını nasıl açıp kapattığını ve konuşurken aslında ne kadar az şey söylediğini fark etmek biraz zaman alıyordu. Söz gelimi Maya onu konuşturmak için umutsuzca çaba sarf etmesine rağmen geçmişi hakkında hiçbir şey öğrenememişti. Bu da meraklandırmıştı onu. Frank'in siyah saçları, esmer yüzü, hafif ela gözleri vardı. Bir zor adam yakışıklılığı taşıyordu. Gülümsemesi kısa, kahkahası keskindi. Tıpkı Maya'nın annesi gibi. Bakışları da keskindi. Özellikle Maya'ya bakarken. Bunun diğer lideri tartma tarzı olduğunu varsaymıştı kadın. Kadına karşı sanki uzun bir tanışıklıkları varmış gibi davranıyordu. Ama Antarktika'da birbirleriyle ne kadar az konuştukları düşünülürse böyle bir varsayım Maya'yı rahatsız ediyordu. Maya kadınları müttefiği, erkekleri de çekici ama tehlikeli sorunlar olarak düşünmeye alışkındı. Yani müttefiğiymiş gibi davranan bir adam sadece daha büyük bir sorundu. Ve tehlikeli. Ve başka bir şey. Adamın içini gördüğü tek bir an anımsıyordu ve bu da Antarktika'daydı. Isı mühendisi çıldırıp kuzeye gönderildikten sonra onun yerine geçenle ilgili haberler ulaşmıştı. Daha önceki yolculuğunda maksimum düzeyde radyasyon almış olmasına rağmen bu ismin John Boone olduğu açıklandığında herkes şaşırmış ve sevinmişti. Oturma odası hala gelen haberlerle çalkalanırken Maya Chalmers'ın gelip haberi duyduğu ve bunu kendisine aktarana bakmak üzere kafasını bir refleksle döndürdüğü anı görmüştü. O anda, saniyenin onda biri kadar kısa bir zamanda Maya adamın gözlerinde bir öfke kıvılcımı, neredeyse bilinçaltı bir olay olacak kadar hızlı bir çakış görmüştü. Bu olay kendisini ona karşı daha dikkatli davranmaya yöneltmişti. Kesinlikle o ve John Boone arasında tuhaf bir ilişki vardı. Durum Chalmers için elbette ki zordu. O Amerikalıların resmi lideriydi, hatta kaptan sıfatını taşıyordu. Fakat Boone sarışın yakışıklılığı ve başarısının tuhaf varlığıyla kesinlikle çok daha doğal bir otoriteye sahipti. Gerçek Amerikan lideri o gibi görünüyordu ve Frank Chalmers Boone'un dile getirilmemiş emirlerini yerine getiren aşırı etkin bir idari memur gibiydi. Bu da sıkıntı yaratıcı bir şeydi. Maya sorduğunda onların eski dostlar oldukları söylenmişti. Fakat yakından izlemesine rağmen bunun hiçbir işaretini görememişti. Topluluk içinde birbirleriyle çok seyrek konuşuyor ve birbirlerine özel ziyaretler yapmıyorlardı. Bu yüzden bir arada olduklarında ne yaptığını pek düşünmeksizin onları eskisinden daha dikkatle izledi. Durumun doğal mantığı bunu gerektirir gibiydi. Eğer yine Glavkosmos'ta olsalardı onları ayırmanın stratejik bir anlamı olurdu. Ama burada yoktu. Maya'nın bilinçli bir şekilde düşünmediği çok şey vardı. Yine de gözlüyordu. Bir sabah Janet Bly Levin kahvaltı için D salonuna inerken video gözlüklerini takmıştı. Amerikan televizyonu için önemli gazetecilerden biriydi ve geminin içinde genellikle vid gözlüklerini takıp çevreye bakınarak, yorumlar alarak öyküler bulup onları Arkady'nin söylediği gibi ön sindirimden sonra bebek kuş konsesuna geri kusulacağı geride bırakılmış yuvaya aktararak geziniyordu. Yeni bir şey değildi elbette. Medya ilgisi her astronotun yaşamının tanıdık bir parçasıydı ve seçim sürecinde her zamankinden daha çok incelenmişlerdi. Yine de eskinin popüler olmuş herhangi bir uzay programından çok daha popülerdiler. Milyonlar onları en son pembe dizi olarak seyrediyordu ve bu durum içlerinden bazılarını sıkıyordu. Bu yüzden Janet masanın ucuna çerçevesinde optik fiberler olan şık gözlüğüyle yerleştiğinde birkaç homurdanma duyuldu. Masanın diğer ucunda Anne Claiborne ve Sax Russell tartışıyorlardı. Kimseye aldırış etmiyorlardı. Orada neler bulduğumuzu anlamaları yıllar sürecek Sax. 10 yıllar Mars'ta da yeryüzündeki kadar benzersiz bir jeoloji ve kimyaya sahip bir toprak var. Toprak onu değiştirmeye başlamamızdan önce tamamen incelenmeli. ''Sırf oraya inmemizle bile onu değiştireceğiz.'' Russell Ann'in itirazlarını sanki yüzüne yapışmış örümcek ağlarıymışçasına bir yana itti. Mars'a gitmeye karar vermek cümlenin ilk kısmı gibi ve cümlenin tamamı der ki,
Veni, vidi, vici.
Russell omuzlarını silkti. Öyle de diyebilirsin.
Senin kafan basmıyor Saks, dedi Anne, dudakları sinirle kıvrılmıştı. Vahşi kahverengi saçlı, geniş omuzlu bir kadındı. Sağlam görüşleri olan ve tartışılması güç bir jeologtu. Bak, Mars kendine özgü bir yer. Sen eğer istiyorsan iklim değiştirme oyunlarını gidip geride bırakılmış yeryüzünde oynayabilirsin. Onların yardıma ihtiyaçları var. Ya da git Venüs'te dene. Ama 3 milyar yaşındaki bir gezegenin yüzeyine öyle kolayca silip atamazsın.
Russell biraz daha örümcek ağı sildi. O ölü, dedi. Ayrıca bu tam olarak bizim kararımız değil, bizim elimizden alınacak.
Bu kararlar elimizden alınmayacak, dedi sertçe Arkady.
Janet hepsini kaydederek konuşmacıdan konuşmacıya bakmaktaydı. Anne sinirleniyor ve sesini yükseltiyordu. Maya çevresine bir göz attı ve Frank'in durumdan hoşnut olmadığını gördü. Ama eğer karışsaydı milyonlarca insana kolonicilerin onların gözlerinin önünde tartışmasını istemediğini belli edecekti. Onun yerine masayı bakışlarıyla taradı ve Boone'un bakışını yakaladı. İkisi arasında Maya'nın bir göz kırpış anı gibi gelen hızlı bir ifadeler aktarımı oldu. Daha önce oradayken orasının zaten yeryüzü gibi olduğu izlenimini edinmiştim, dedi Boone.
200 Kelvin sıcaklık dışında, dedi Russell.
Elbette, ama Mojave ya da kuru vadiler gibi görünüyordu. Mars'ta ilk kez etrafıma bakındığımda kuru vadilerde gördüğümüz şu mumyalaşmış fokları ararken yakalamıştım kendimi. Böylece sürüp gitti. Janet Boone'a döndü ve Anne iğrenmiş görünerek kahvesini alıp çıktı. Maya daha sonra Boone ile Chalmers arasında aktarılan bakışları canlandırmaya çabaladı. Bir şifre ya da tek yumurta ikizlerinin icat ettiği özel bir dil gibiydi. Haftalar geçti ve her gün keyifli bir kahvaltıyla başladı. Sabahlar eskisinden de kalabalıktı. Bazılarınınki diğerlerinden daha yüklü olsa da herkesin bir programı vardı. Frank'inki sevdiği şekilde manyakça bir eylemlilikle yüklüydü. Fakat yapılması gerekenler o kadar da büyük değildi. Kendilerini canlı ve formda, gemiyi de işler halde tutmalı ve Mars hazırlıklarını sürdürmeliydiler. Gemi yaşamı karmaşık programlamalardan tamiratlara, depodan malzeme çıkarmaya ya da dönüştürücülere, çöp taşımaya kadar uzanıyordu. Biyosfer ekibi zamanının çoğunu C, E ve F toruslarının büyük kısmını kaplayan çiftlikte geçiriyordu. Gemideki herkesin çiftlik angaryaları vardı. Çoğu bu işten hoşlanıyor, hatta bazıları serbest saatlerinde bile oraya geliyordu. Doktorların emriyle herkes günde 3 saatini sabit bisikletlerde, yürüyen merdivenlerde, koşu bantlarında ya da ağırlık aletlerinde geçiriyordu. Bu saatler ruh hallerine göre keyifli ya da zor geçiyor veya küçümseniyordu. Ama küçümseyenler bile egzersizlerini görülür biçimde daha iyi ruh halleriyle bitiriyordu. Beta endorfinler en iyi uyuşturucudur, diyordu Michel Duval.
Yani şanslıyız, çünkü elimizde diğerlerinden yok, diye yanıtlıyordu John Boone.
Şey, kafein var.
Beni uyutur.
Alkol?
Bende baş ağrısı yapıyor.
Prokain, darvon, morfin.
Morfin?
Tıbbi malzemeler arasında, günlük kullanım için değil.
Arkady gülümsedi. Belki de hastalansam iyi olacak. Aralarında Maya'nın da olduğu mühendisler çoğu sabahı eğitim simülasyonlarında geçiriyorlardı. Simülasyonlar en gelişkin görüntü sentezleyicilerinin bulunduğu Torus B'deki destek köprüsündeydi. Simülasyonlar öyle incelikliydi ki onlarla gerçek hareketler arasında neredeyse hiçbir görünür farklılık yoktu. Ama bu durum bile onları ilginç kılmaya yetmemişti. Her hafta simülasyonu yapılan standart yörüngeye giriş yanaşmasına mantra sürüşü adı takıldı ve tüm uçuş ekibi için bir sıkıntı halini aldı. Ama bazen sıkıntı bile tercih edilebilir bir seçenek halini alıyordu. Arkady eğitim uzmanlarıydı ve öylesine ağır sorunlu sürüşler tasarlamaya yönelik sapıkça bir yeteneği vardı ki sık sık herkesi öldürüyorlardı. Bu görüşler tuhaf bir şekilde can sıkıcı deneyimlerdi ve Arkady'yi kurbanlar arasında hiç de popüler kılmıyorlardı. Arkady sorunlu sürüşleri mantra sürüşleriyle rastgele karıştırırdı ama ortaya çıkan şey giderek daha da sık bir şekilde sorunlu sürüşlerdi. Mars'a yaklaşıyorlar ve kırmızı ışıklar bazen sirenler eşliğinde yanıp sönmeye başlıyordu. İşte yine belaya batmışlardı. Bir keresinde yaklaşık 15 gram ağırlığında olup ısı kalkanında geniş bir çatlak açan bir kaya parçasıyla çarpıştılar. Sax Russell bir gramdan büyüğüyle çarpışma olasılıklarının her 7000 yıllık yolculukta bir kez olduğunu hesaplamıştı. Ama yine de olmuştu, acil durum. Bir küçümseme düşüncesine sahipken bile içlerini adrenalin kaplıyor, Poyra'ya koşuyor, Eva giysilerini giyiyor. Dipnot, Eva, Extra Vehicular Activity, astronotların kullandığı ve araç dışı etkinlik anlamına gelen bir kısaltma. Mars atmosferine girip kıtır kıtır yanmadan önce çatlağı kapatmaya koyuluyorlardı. Daha yarı yoldayken interkomlarından Arkady'nin sesi geliyordu.
''Yeterince hızlı değil, hepimiz öldük.''
Bu kolaylarındandı. Diğerleri, örneğin gemi bir donanımla uçuş sistemiyle yönlendiriliyor, yani pilotlar talimatları onları istenen sonucu almak için gereken gerçek itişlere çeviren uçuş bilgisayarlarına veriyordu. Böyle olması gerekiyordu. Çünkü Mars gibi yerçekimli bir kütleye onların hızlarıyla yaklaşırken kişi hangi ateşlemenin istenen sonucu sağlayacağını sezemez ya da hissedemezdi. Bu yüzden hiçbiri uçak kullanan bir pilot anlamında uçamıyordu. Buna rağmen Arkady sık sık bütün o devasa karmaşıklıktaki sistemi sanki kritik bir noktaya varmışçasına havaya uçuruyordu. Russell'a göre böyle bir başarısızlığın olma şansı milyarda birdi. Ve onların roketleri, monitörleri Mars'ın üzerlerine doğru gelen siyah üzerinde turuncu renkli görüntüsünü izleyerek mekanik olarak denetlemeleri gerekiyordu. Ya uzun bir itişle uzayın derinliğine kayarak yavaş yavaş ölecekler ya da kısa bir itişle gezegene çarpıp hemen öleceklerdi. Üstelik sonuncusu olursa saniyede 120 kilometre hızla akıp giden son çarpışma simülasyonunu sonuna dek seyretmek zorundaydılar. Ya da mekanik bir arıza olabiliyordu. Ana roketler, denge roketleri, bilgisayar donanımı veya yazılımı, ısı kalkanı yayılımı, hepsinin yanaşma sırasında kusursuz çalışması gerekiyordu. Ve bu sistemlerin arızası en kolay olabilecek şeydi. Sax'a göre diğerleri onun risk ölçme yöntemlerine karşı çıksa da yaklaşık her 10 bin yaklaşmada bir kez. Böylece yine işe girişiyorlar, kırmızı ışıklar yeniden yanıp sönüyor, onlar homurdanıyor ve bu yeni mücadeleyi kısmen hoşnutlukla karşılarken bile bir mantra sürüşü için yalvarıyorlardı. Bir mekanik arızayla başa çıkabildiklerinde olağanüstü neşeleniyorlardı. Haftanın en önemli olayı oluyordu. Bir keresinde John Boone tek bir ana roket çalışırken yayın güvenli milisaniyesine olası tek olumlu hızı tutturacak şekilde başarılı bir elle hava freni yapmıştı. Kimse inanamadı. Olay bütün akşam yemeği boyunca konuşulurken kör talih dedi Boone kocaman sırıtışıyla. 5. ayrımın sonu. Sayfa 57.